Ayrım 27.
Zaman zaman yasaları güçlü bir meşruluğa kavuşturmak için halk oyuna başvurmanın anlamı budur. Eğer toplumsal boyut gözetilmeden yasa çıkarılırsa toplumda sessiz bir direniş başlayacaktır. Devlet de bu direniş karşısında direnişin nedensel gücü doğrultusunda baskısını gittikçe artırma tuzağına düşecek, arttıkça çözülecektir. Yok yasa, yap yasa anlayışı egemen olacak, uzlaşma, konsensüs, yerini çatışmaya, disensüs bırakacaktır. Bir toplumsal gerçek olan metrukiyet yasalarıyla devleti topluma yabancılaştıracaktır. Devlet herkesi kucaklayacak, her yurttaşa güler yüzle yaklaşacak yerde çirkinleşecektir. Hukuk çokluğu doğacak, sistem çatlayacaktır. Sözü hukukun toplumsal boyutu açısından Türk toplumuna getirmek istiyorum. Demokratikleşme süreci başladı. Yeni anayasa hazırlıkları içinde bir toplumda halkımızın gözetilmesini istediği değerler, beklentiler var. Türk halkı alabildiğine zengin bir hak ve özgürlükler anayasası özlemindedir. Çağımızın evrensel dini insan haklarıdır. Uzun, ince, çileli bir yoldan ulaşmıştır bu haklara, özgürlüklere. Gittikçe çoğalmışlardır. Bugünün insanına artık alışılmış haklar, özgürlükler yetmiyor. Günümüzde cezaevinde yatan bir hükümlünün bile yeniden topluma dönme hakkından. Le droit à la resocialisation söz ediliyor. İşte böyle bir dünyada öbür hak ve özgürlüklerin ön koşulu olan yaşam hakkına olağanüstü dönemler dışında asla dokunmamak gerekir. İnsanlar yıllarca tadını çıkara çıkara sürdürülen yargılamanın arkasına gizlenerek dar ağacına gönderilemezler. Unutmayınız ki asılan insan hiçbir zaman infaz anındaki insan değildir, dünkü insandır. Yapılan ise tasarlamalı, hesaplı, kitaplı bir cinayettir. Kimse kendini aldatmasın. Nasıl hırsız mal çaldı diye polis hırsızın malını çalamıyorsa, devlet de adam öldürdü diye caniyi öldüremez. Bu kısas dönemine dönmektir. Halk her türlü zora karşıdır. Bunlara karşı etkili ama hukuki bir savaş istemektedir. Bu savaşta hukuk şiddetin sıvası, çimentosu yapılmamalıdır. Demokrasi otoriter bir rejim değildir. Yalnızca otoritesi olan bir rejimdir. Zora dayanan bir hukuk daha çok zora dayanan hukukların koalisyonlarını yaratacaktır. Şu örnek ilginçtir. Terör ve savaşı inceleyen ünlü Peyrotif raporunda öğütlenen çarelerden biri ölüm cezasının kaldırılması olmuştur. Bu sonucun ilginçliği yöntemden kaynaklanmaktadır. Sonuca katılmayabiliriz. Ama yöntem 200 yıl önceki bir özdeyişi anımsatıyor. Süngülerle, kılıçlarla iktidar olunabilir ama üzerlerine oturulamaz. Daha bitmedi. Türk halkına adli yargıda istinaf yoluna başvurma ve onu işler kılma hakkı tanınmalıdır. Eğer gerçekten yargılama yetkisi halk adına mahkemelerce kullanılıyorsa, bu bir fantazi olmaktan çıkarılmalı, halkın yargıya katılma ilkesi benimsenmeli, jüri ile yargılanma hakkı tanınmalıdır. Esasen halk bilinçlenip her türlü devlet etkinliğine katılmak istediğinde yalnızca yasamada değil, yargılamada da pay isteyecektir. Katılımcı demokrasinin gereğidir bu. Özetle halkımız özgürlük, özürlü bir anayasa istememektedir. Birincinin doğal sonucu olarak Türk halkı kendi kendine söylenen değil, her konuda yüksek sesle söyleyen, eleştiren bir halk olmayı. Böylece demokrasinin eğitici, pedagojik işlevini yerine getirmesini istiyor. İkiyüzlülüğe zorlanmak istemiyor ve devlete diyor ki, demokrat bir demokrasi istiyorum, militan demokrasi istemiyorum. Çağdaş demokrasiden yana bir anayasada devlet, her görüşe yansız, sevecen bir devlet olmak zorundadır. Komünün dediği gibi, devlete şöyle sesleniyor halkımız, sen ödevini yap, gerisini halka bırak. Düşünceler arasında taraf tutma, hiyerarşi yaratma, onların tartışmalarını ve çok sesliliği, barış içinde yaşamalarını, hukuki kalıplar içinde sağla, resmi bir görüşten yana olma, devlet gibi düşünmeme özgürlüğünü bana tanı, beni susma hakkımı kullanmaya, ikiyüzlülüğe zorlama. Bir anayasa, hiç kimse düşünce ve kanaatleri nedeniyle kınanamaz ve suçlanamaz dedikten sonra, resmi bir görüşten yana olursa, yalnızca iç çelişkiye düşmekle kalmaz. Bu yapım yanılgısı, imalat hatası ile öbür düşünceleri de peşin peşin kınılmış, mahkum etmiş olur. Böylece halkımız evrensel demokratik değerleri her düşüncenin eşit ortamda tartışılmasını, bir çoğunluk ya da azınlığın benimsediği düşünce değerini üstün tutmayarak demokratik potansiyelini kanıtlamış olur. İkincisi gelişmenin özünü yakalıyor. O da şudur. Diyalojik ilke ile her türlü düşünceye barış içinde yaşama hakkı tanınıyor ve rekürsiyon ilkesiyle üretme, tüketme, yeniden üretme süreci gerçekleşiyor. Böylece yaratılan düşünceler cumhuriyeti, renk renk açan çiçekler gibi kültürler çokluğu, çeşitliliği sayesinde ilerlemenin dinamizmini yakalıyor. Türdeş topluluktan cemaat topluluğu olmanın mistik sarmalından kurtularak, dikeylemesine, yataylamasına farklılaşmış, çoğulcu toplum aşamasına ulaşacaktır. Yeter ki her türlü eğilimi, iktidarı yönetimi belirlemede eşit, özgür, korkusuz yarışma olanağı tanınsın. Bu aslında gerçek demokrasinin tanımıdır. Halkın halk için halk tarafından yönetimidir. Demokratik hukuk devletinde her şey, her çözüm çoğunluğun rızası ilkesine dayanır. Çoğunluk ilkesinin iki önemli ve duyarlı sonucu vardır. Halk bunlara uyulmasını istiyor. Birincisi, çoğunluğun ya da çoğunluğa yakın bir grubun onayını, rızasını arkasında bulunduran kural, norm, kurum, kişilerce yönetilmek istiyor. Bu çağcı meşruluk anlayışının kendisidir ve zorunludur. Çünkü ünlü İtalyan tarihçisi Ferraro'nun dediği gibi, meşruluk toplumun, sitenin gözle görünmeyen barış meleğidir ve sentezci tanımı şudur. Yönetilenlerin çoğunluğunca benimsenen ortak değerler, kurumlar ve kurallar sistemine göre yönetenlerin iktidara geldiklerinde, iktidarı kullandıklarında toplumdaki yerleşmiş inanç, demek ilkin bu kurallar, yasalar çoğunlukça onanan türden olacaktır. Kişiler, kurumlar buna dayanacaktır. Biçimsel yasal meşruluk, lejitimite, formel denilen bu olgu da yetmiyor. Bu yüzden de öğretide, uygar dünya uygulamalarında bu görüş terk edilmiştir. Çünkü arkasında çoğunluğun rızası bulunmadan yasalara göre iktidara gelmenin barışı örselediği ve çoğu zaman halkın direnişini kırmak için çıplak güce başvurulduğu görülmüştür. Bu nedenle maddi meşruluk, lejitimite materyal denilen kavrama olguya ulaşılmıştır. Buna göre yönetenin yasala uyarınca iktidara gelmesi yetmiyor. Çoğunluğun rızasını arkasına alabilmelidir. Bu iki olgu bulunmazsa tartışma rejiminin içinde kalmayacak, ister istemez rejimin dışına kayacaktır. Barış bozulacaktır. Halk çoğunluğunu arkasında bulundurmayan kurumlar, kurallar ve yönetenler halkla bütünleşmek şöyle dursun, ondan uzaklaşıp kopacaklar, etkisizleşeceklerdir. Buna siyaset sosyolojisinde kıyıya itilme olgusu, periferizasyon adı verilmektedir. Çoğunluk ilkesinin duyarlılık isteyen ikinci sonucu şudur. Çoğunluk ilkesine göre çözümün nedeni tartışılan görüşler arasındaki uyuşmazlıklara son vermektir. Parlamentolarda ya da yargı organlarında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Ağır Ceza Mahkemeleri, toplu yargılamanın olduğu yerlerde yargıçlar arasındaki görüş uyuşmazlıkları çoğunluk oyuna göre sona erdirilir. Demek çoğunluk ilkesi uyuşmazlığı çözmenin çaresidir. Yani insanın bulabildiği bu yöntem bir yerde çaresizliğin çaresidir. Gerçekten 100 kişinin katıldığı bir oynamada 99 kişi yanılmış olabilir. 99 yanlış ise bir doğruya eşit olamaz. Nitekim bir gün gelir bir oy 80'e hatta 100'e dönüşebilir. Öyleyse uyuşmazlığı çözmek için bulunan çoğunluk oyu asla haklılığın gerçeğin ölçüsü değildir. Bu yüzden demokrasilerde azınlığın görüşü de haklı olabileceğinden ve bir gün çoğunluğun onayını kazanabileceğinden, azınlığa görüşlerini çoğunluğa benimsetebilmek ve uygulatabilmek için iktidara gelmek dahil bütün olanaklar sağlanmalıdır. Çoğunluk haklıdır, yanılmaz denilirse çoğunluk diktatörlüğüne kayılır. Duverger'in dediği gibi, kurşun yerine oy pusulası kullanılarak yaratılan çoğunluk diktatoryasında tek kalıba dökülen insanlar onursuzlaşır, sürüleşir, tükenirler. Farklılaşma biter, gelişme durur. Çünkü diktatörlükler üretmez, salgılar, beslemez. Azınlığa da düşen ödevler vardır. Kurallar içinde çoğunluğun rızasını almadan iktidara gelmemek ödevi. Karşı görüşleri küçümseyerek, en iyi ben düşünürüm diyerek, halka rağmen bunalımları aşmak için halkı kurtarma ve kollama bahanesiyle zor kullanma, polarist füzeleriyle keklik avlamak kadar saçmadır. Sağlıksız bir yöntemdir. Demokrasi sağlıklı yöntemleri bulan, icat eden en iyi rejimdir. İhtilaller bir solukta yapılabilirler. Kimliğinde bunalımları çözebilirler. Ama bunlar hep geçicidir. Çünkü ihtilaller, Malo'nun deyişiyle arkalarında yıllarca süren dumanlar bırakır. Halk bir de bağımsız yargı istiyor. Hukukun ne dediğini, son çözümlemede bağımsız yargının söylemesini istiyor. Bu çağcıl bir istektir. Toplumsal değerlerin bekçisi olan mahkemeler, hukukun doğum evleridir. Hukuk devletini yukarıda sergilediğim hukukun boyutları içinde yansız tutacak organlar, bilimin ışığında yansız ve soğukkanlı yargılama yapan mahkemelerdir. Yargı denetiminin bulunmadığı bir yerde devlet ya polis devletidir ya da devlet benzeri bir kabiledir. Şimdi hukukun üçüncü boyutuna sözümü getirmek istiyorum. Toplum ve adalet boyutuna göre oluşan hukuk, çağcıl devlette yazıya dönüşür ve yayımlanır. Bunu yapmayan toplum ilkel bir topluluktur. Devlet dahil herkes yasalara uyar. Yargıçlar da buna göre karar verir. Eğer yazılı hukuk toplumsal değerleri yansıtmıyor, adaletle bağdaşmıyorsa yargıcın yapacağı bir şey yoktur. Zamanınızı çok aldığımdan sözlerimi yeni okuduğum bir yazıyla bitirmek istiyorum. Cumhuriyet gazetesinde çok güzel bir yazı dikkatimi çekti. Adalet Ağaoğlu güzel bir tasvirle başlıyor, şöyle diyor yazısında. Büyükler sıcak banyolarını almışlar, istirahatteler. Sahi geçmişte ne çok istirahat edilmişti. Gelişim toplumun hareket hızından anlaşılırmış ama bizim hızlanışımız arkadan itilmek gibi bir şey. Hani ben de bir şey arasam, yaratsam diye içten bir isteğin sonucu değil de zorunlu olarak yapılan bir şey. Öyle ya, otoyola çıkmışsın, herkes 100 kilometre ile giderken sen 30 kilometre ile gidemezsin. Gidersen arkadan sıkıştırırlar, sen de artık nereye koştuğunu unutarak gazlarsın, gazlarsın. Yazar yazısını şöyle bitiriyor. İstirahatler bitti bitmesine de, eğer o kadar hızlı gidildiği halde yine de bir hiç duygusuyla yaratıcılığımızla bir noksanlık aramak gerekmez mi? Durun bakalım. Belki biz koşmuyoruz, arkamızdan kovalanıyoruz. Tanı acıdır ama gerçektir. Demokrasi çağcıl dünyada uzak değil, yakın hedefimiz olmalıdır. Onu değiştirmememiz gerekir. Hepinize demokratik yaşamda sağlıklı yıllar diliyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanına, yeni yüzyıl 28-29 Nisan 1997. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin iki kimliğiniz var, Yurttaş Demirel ve Cumhurbaşkanı Demirel. Cumhurbaşkanı olarak çağrıldığınız 15 Nisan toplantısında bizlerden daha özgür olmadığınızı, konumunuzun her şeyi söylemeye elverişli bulunmadığını söylediniz. Bir bakıma öyle. Ancak Yurttaş Demirel olarak en az benim kadar özgürsünüz. Dahası konumunuzun yanı sıra sorumluluklarınız da var. O zaman konuşmak, uyarmak zorundasınız. Unutmayınız ki güncel siyasetin ve partilerin üstünde olmanız size uyarı yükümlülüğünüzü yerine getirmeyi buyurmaktadır. Benimse üç kimliğim var. Yurttaş, hukukçu, bilim adamı, yargıç. Bu yazıyı ilk iki kimliğimle yazıyorum. Yargıç olarak ben güncel siyasetin ve partilerin üstünde değilsem bile dışındayım. Ancak yurttaş ve bilim adamı olarak görüşlerimi söylemek zorundayım. Ben de sizin gibi ülkemi güçlü ve güçsüz yanlarıyla bir bütün olarak seviyorum. Kuşkusuz, kusursuz bir demokrasi ve hukuk devleti ardından koşulması gereken bir ülküdür. Öyleyse sorun bu ülkeye ne oranda yaklaştığımızda düğümlenmektedir. Konuşmanızda evrensel, daha doğrusu küresel değerlere uyan ulusal devletten söz ettiniz. Küresel değerler ise belli. İnsan hakları ve özgürlükleri. Devlet bunlara saygılı olacak ve hukukun sınırları içine çekilecek. Bunlardan sapma olduğunda da devleti bu sınırlar içine çekecek çarklar olacak ve bunlar işleyecek. Küresel değerlerin korunması konusunda uluslararası antlaşmalar imzalanmış. Devletler bu konuda uluslararası taahhütlere girmişler. Taahhütlere uyma konusunda birbirlerine dayanışmalı, müteselsil, kefil olmuşlar. Peki Türkiye bu taahhütlere ve kefalete ne ölçüde uyuyor? Hemen hemen hiç. Uysaydı Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilir miydi? Konuşmanızda ilkeleri ve kavramları iyi algılamak zorunda olduğumuzu söylediniz. Doğru, ulusal iradeden ve egemenliğin halka ait olduğundan söz ettiniz. Üstü örtülü bir biçimde erkler ayrılığına değindiniz. Yargıçlar yönetiminden kaçınılması gerektiğini vurguladınız. Duruşmaların herkese açıklık ilkesi üzerinde durdunuz. Hakkın özü kavramına özellikle dokundunuz. Bir bölümüne aşağıda yeniden değineceğim bu ilke ve kavramlardan hangisine yeterince saygı gösterilmiştir ülkemizde? Kuşkusuz bir ülke küresel ilkelere ne denli az istisna getirmişse, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine de o denli yakın demektir. İnsanlığın binlerce yılda oluşturduğu kavramların çoğunun içeriği değiştirilerek başkalaşıma uğratılmışsa, ilkeler alabildiğine örselenmişse, o ülkede hukuk devletinden söz edilemez. Türkiye kavramlar kargaşasının yaşandığı bir istisnalar ülkesidir. İşte size küçük bir örnek. 2396 yıl önce sorgulanan Sokrates'in nasıl bir duruşma sonucu cezalandırıldığını bütün dünya biliyor. Ama biz 120 yıl önce yargılanan Mithat Paşa'nın duruşma serüvenini bilmiyoruz. Üstelik 1876 Anayasası'nın getirdiği duruşmaların açıklığı ilkesine karşın. Oysa Atina'da böyle bir kural bilgimce anayasalara bile geçmemişti. Hakkın özünden söz ettiniz, çok güzel. Ama bu kavram 1961 Anayasası'nda kaldı. Anlamı da şu idi: hakkı sınırlamaya yeltenen hiçbir yasa, sınırladığı hakkı, özgürlüğü ortadan kaldıramaz ve ya da kullanılmayacak duruma sokamaz. İyi de bu kavram 1982 Anayasası'na girmedi ki. Kim bilir, belki de lüks kabul edildi Cumhur için. Bu kavrama ben de önem veriyor ve onu hukukun üstünlüğünün bir güvencesi olarak görüyorum. Öyleyse onu diriltmeye savaşmak gerekmez mi? Konuşmanızda yargıçlar yönetiminin demokrasiye aykırı olduğunu söylediniz. Haklısınız. Ancak bunu hangi anlamda kullandığınızı bilemiyorum. Size göre sanıyorum bir ülkenin yönetiminin halka değil yargıçlara verilmesi demokrasiye aykırı. Bu doğru ama eksik bir doğru. Üstelik bir kavram kargaşası yaratacak bir yaklaşım. Zira bunu isteyen ya da söyleyen biri yok ülkemizde. Ancak bu sonucu doğurabilecek eğilimler her zaman ve her ülkede vardır. Yargıçlar yönetimi dendiği zaman anlatılmak istenen şudur: Sayın Cumhurbaşkanı yasama yasaları yapar. Yargıda bu yasalara göre hükümler kurar. Yargıçlar yasaların ne üstündedir ne de altında. Yasaların içindedir. Yasalara yasa oldukları için uyulur. Doğru oldukları için değil. Eğer bir yargıç bir yasal hükmü kendi görüşüne uymuyor gerekçesiyle uygulamaktan kaçınır ya da ülkeyi kurtaracağım diyerek onu aşarsa, işte o zaman yasalara göre hüküm kurmamış ama hükümet etmiş olur. Bu ise demokrasinin ve hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkesi olan erkler ayrılığına aykırıdır. Yargıçlar yönetimi teriminin anlamı işte budur. Nitekim bu terim, yaygın kanının tersine ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1802 tarihli kararıyla ortaya çıkmamış, Fransa'da parlamentlerin yargılama yetkilerini kimi toplum katmanlarını ya da ülkeyi kurtarma gibi kaygılarla kullanmaları üzerine Fransız yazarı Saint-Germain tarafından 1741'de kullanılmıştır. Bu bakımdan kuşkusuz yargıçlara da büyük görevler düşmektedir. Çünkü yorum kurallarının dışına çıkılarak yapılan bir uygulama rejimi yargıçlar yönetimine götürecektir. Böyle bir rejimin adı ise artık demokrasi değil, dikastokrasidir. Görülüyor ki sorun hukuku algılama ve uygulama bilinciyle yakından ilgilidir. Konuşmanızda 1982 Anayasası'nın %93 oyla benimsendiğini, bu toplumsal sözleşmeye uymak gerektiğini belirttiniz. Bu görüşünüzün ciddi verilere dayanmadığını ve kolaylıkla çürütülebileceğini belirtmek zorundayım. Bildiğiniz gibi sözleşme eşit rızalar arasında yapılır ve özgür iradeye dayanır. Bu rıza üzerinde herhangi bir baskı varsa irade sakatlanır ve o sözleşme hukuken hiç batıl sayılır, geçersizdir. 1982 Anayasası proteryen, askeri bir dikta döneminde oylanmıştır. Oya sunanın görüşünü yansıtmaktadır. Ancak o dönemde oylayanın görüşünü açıklaması yasaktır. Oya sunan, Bordeaux ve Pastrone'un sembolik zorbalık dedikleri beyin yıkama yöntemiyle ülkenin her yerinde anayasanın getirdiği nimetlerden söz etmiş, karşıt görüş ileri sürenleri cezalandırmıştır. Bu bir, oy zarflarını semimlerimci türden içini gösterenlerden seçmiş, aba altından sopa göstermiştir. Bunu herkes gördü. Kimse yatsımasın, kendini aldatmasın. Nice insan çoluğunun çocuğunun geleceğinden korktuğu için evet oyunu kullandığını söylemiştir. Bunların arasında yıllarca demokrasi savaşımı vermiş parlamenterler vardı. Böylelikle oylamada gizlilik ilkesi çiğnendi. Bu iki, anayasa halkın karşısına yalnız çıkarılmamış, yanına teknik proteryen diktanın başı katık edilmiş, devlet başkanı seçilmesi istenmiştir. Bu sözde bir seçimdir. Çünkü seçim en az iki görüş ya da iki aday arasında bir yarıştır, tercihtir. Bu üç, peki kimdir aday? 67 ilde 67 kez aydınları, eski parti önderlerini sahte Atatürkçüler, yurt hainleri ve benzeri ilan eden, asmayalım da besleyelim mi diyecek kadar ürkütücü mantığıyla ibret alem için asacak adam arayan bir zat. Konuşma hakkı yalnızca onundur. Kimsenin yanıtlama hakkı yoktur. Ülke koskoca bir çöldür. Çölde ne yapılır? Susulur elbet. Kenetlenmiş dişlerle özgürlük türküleri söylenemez ki. Sonuç başından bellidir. %93 evet. Ama belli olmayan bir şey vardır. Anayasaya evet denmişse, devlet başkanı devlet başkanına evet denmişse anayasa boşluktadır. Peki hangisi meşrudur? Bu bilmeceyi bugüne değin kimse çözememiştir. Yukarıda söyledim. Sözleşme özgür iradeler arasında olursa geçerlidir. Söz gelimi kiralayanla kiracı kira sözleşmesi sırasında eşit koşullarda değildir. Kiralayan daha güçlüdür. O yüzden kira sözleşmesi yapılmadan önce ya da yapılırken kiralananı boşaltma taahhüdü geçersizdir. Çünkü kiracının iradesi baskı altındadır. Peki yukarıdaki koşullarda oylanan böyle bir toplumsal sözleşme meşru olabilir mi? Elbette hayır. Çünkü ulaşılan çoğunluk silahların ve postalların gölgesinde kurşun yerine oy kullanarak sözde seçimle pseudo eleksiyon sağlanmıştır. Ancak Türk ulusu ölüm demek olan diktadan kurtulabilmek için sıtmaya razı olmuştur. Başka ne yapabilirdi ki? Çaresizdi. Sayın Cumhurbaşkanı, meşruluk sitenin görünmeyen barış meleğidir. Ferraro. O nedenle zorbalıkla iktidara gelenler her yerde meşruluklarını onaylatmaya özen göstermişler, oyunun kurallarına göre oynar görünmeyi yeğlemişler. Tek adayla, karşıt görüşleri susturdukları anayasa taslaklarıyla halkın karşısına çıkmışlar, halkın sağduyusuyla ve onuruyla alay etmişlerdir. Hemen her ülkede de Duverger'in dediği gibi %100'e yakın oy almışlardır. Ancak bir süre sonra darbenin evrensel diyalektik yasası işlemeye başlamış, örs olarak kullandıkları halk çekiç olmuş, darbecileri ve darbeden yana görünenleri elemiştir. Preferizasyon. Zira gücün güçsüz yanı güce dayanmasıdır. Valeri. Bu olguyu biz de yaşadık. Çünkü meşruluk bir üst söylemdir ve iki alt kavrama dayanır. Biçimsel meşruluk çoğunlukça benimsenen kurallara göre yapılan tercihtir. Meşruluk için bu yetmez. Tercih çoğunluğa yakın ve özgür iradeyle belirlenmelidir. Bu da maddi meşruluktur. Görülüyor ki meşruluk yönetilenler çoğunluğunca gönülden benimsenen ve toplumsal siyasal yapının sistemine göre yönetenlerin iktidara geldiklerine ve onu kullandıklarına ilişkin toplumdaki yaygın inançtır. Bu inanç yoksa o toplumda barış kurulamaz. Çünkü tartışma rejimin içinde değil, rejimin üzerindedir. O yüzdendir ki, Türkiye'nin yaşadığı huzursuzluğun kaynağında bu anayasa vardır. Zira anayasa hem biçimsel hem de maddi meşruluğa sahip değildir. Üzerinde konsensüs değil, disensüs söz konusudur. 22 Nisan konuşmamızda da belirttiğiniz üzere, anayasa yürürlükte kaldığı sürece elbette ona uyacağız. Ama onu yürürlükten kaldırmak, meşruluğu onarmak ve onurumuzu kurtarmak için zorunludur. Kimseye kinim yok, kimseyi incitmek istemiyorum diyerek bu konuyu göz ardı etmeye hakkımız yoktur. Sorun kurum, kavram ilke sorunudur, rejim sorunudur, kişi değil. Bilim kumar oynamaz, kimseye iftira etmez. O en gerçek yol göstericidir ve onu izleyenler Atatürk'ün gerçek mirasçılarıdır. Darbeyle iktidara gelmek polaris füzeleriyle keklik avlamaktır. Duverger. Türk insanı bugün sabahın saat 6'sında kapısını çalanın sütçü değil, darbeci olabileceğini düşünebiliyorsa, demokrasiden, hukuk devletinden söz etmeye olanak var mıdır? Öyleyse meşruluk bunalımını tezelden çözmek zorundayız. Türk toplumu sürgüt bir kurtarıcı aramıştır. Çünkü ataerkil, babacı bir toplumdur. Bu onun belki de en güçsüz yanıdır. O nedenle diktatörlüğe kolayca kayacak bir dokuya sahiptir. Bunu sömürerek toplumun sosyolojik yapısını incelemeden başkanlık sistemine geçilmesi çok tehlikelidir. Yalınkat önerilere itibar edilmemelidir. Biri bir şeyler yapmalı noktasına gelindiğinde